Ayrım 26, Bölüm 27, Sayfa 412. İçsel Süreçler ve Gerçek Dünya Meşguliyetleri. Kendisinin yeni kazanılmış bir kimliği ilan eden Atatürk ismini alması, isim değiştirmeye öncülük eden psikolojik güçlerin oyununun tam anlamıyla sona erdiği anlamına gelmiyordu. Aynı şekilde Atatürk kimliğinin Mustafa Kemal'e tam bir rahatlama getirdiğine de inanamayız. Afet İnan, "Mesut musunuz?" sorusuna onun cevabını kitabında vermiştir. Bu soruyu Mustafa Kemal, "Mesudum çünkü muvaffak oldum." diye yanıtlamıştır. Parantez Afet İnan 1971 sayfa 105, dipnot 147. Mustafa Kemal bu cevabı 21 Haziran 1935 tarihinde bir gazeteci tarafından yöneltilen soruya karşılık olarak vermiştir. Diye yanıtlamıştır. Ancak bir başarıyı izleyecek bir diğerine olan ihtiyaç asla dinlenmeyeceği anlamına geliyordu. Çevresini içsel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şekillendirme çabası olmadı. Mustafa Kemal bu cevabı 21 Haziran 1935 tarihinde bir gazeteci tarafından yöneltilen soruya karşılık olarak vermiştir. Ancak bir başarıyı izleyecek bir diğerine olan ihtiyaç asla dinlenemeyeceği anlamına geliyordu. Çevresini içsel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şekillendirme çabası asla sona ermeyeceği benziyordu. Atatürk haline gelerek nihayet annesinin kendi özbenliğiyle bütünleşmiş tasavvurundan ayrılması ve Ödipal mücadelesini çözümlemiş olması bir hayalden ibaretti. Bu içsel süreçleri kendi görkemli ama yaratıcı üslubuyla çözmeye çalışırken, kişiliği nedeniyle tarih sahnesinde ortaya çıkan bu sorunlar üzerinde çalışıp durmak zorunda kalmıştı. Hayranlık uyandırıcı bir başarıyı diğerinin izlemesi için acımasız bir içsel dürtünün kurbanı olan Atatürk, kesinlikle mutlu değildi. Daha doğrusu asla uzunca bir süre mutlu olamayacaktı. Dipnot 148. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün mutlu olmaya muktedir olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl kutlamaları sırasında not ettiğini söylemiştir. Kutlama yaklaştıkça Atatürk'e yakın olanlar arasında heyecan görülüyordu. Bir gece sofrada Atatürk itiraf etti. "Bana gelince ben hiçbir şey hissetmiyorum." Parantez Atay 1980 sayfa 483. İçsel gerginlikler kendisinin daha zeki bir kısım gözlemcilerinden saklanamıyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal'in özüne nüfuz eden, ona taparcasına seven hayranlarından birisiydi. Karaosmanoğlu, "Ruhunun derinlikleri bunlara benzer sessiz ve gizli ihtilallerle, boralarla, fırtınalarla çalkanıp durmaktaydı." Parantez Kara Osmanoğlu 1971 sayfa 123 diyordu. Büyük lideri gözlemleme Kara Osmanoğlu'nu, "Kim bilir belki bize hiç açmadığı korkunç bir sırrı, bir ızdırabı mı vardı?" şeklinde bir spekülasyon yapmaya götürmüştü. Kuşkusuz Yakup Kadri aşağıdaki satırları yazdığında diplomatlıktan ziyade yazarlık yeteneklerine dayanarak Atatürk'ün bilinçaltı hakkında zekice kavrayışını sergilemiştir. Ne harp meydanlarının kanlı hengameleri, ne zafer toplarının sağır edici patlayışları, ne bir ülkeyi yeniden var ediş cehdi, ne de hiçbir faniye nasip olmamış şan ve şeref, ikbal ve şevket şenlikleri bir türlü teskine muvaffak olamıyordu. Bunun ne olduğunu Yakup Kadri kavrayamıyordu. Mustafa Kemal kendini korumak için eşsiz olduğuna inanarak içsel kaynaklarına dayanmıştır. Bir delikanlıyken Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için görkemli düşünceler yaratmış ve genç bir adam olarak savaş kahramanı olmuştu. Bir yetişkin olarak ülkesinin karizmatik kurtarıcısıydı ve olgunluk çağında ülkesinin lideri, hocası ve arıtıcısıydı. Bunların hepsini yalnız bir adam olarak yapmıştı. Takipçilerinden sadakat talep etmiş, karşılığında hiçbir şey vermemiş, fakat kibar ve utangaç olmakla saldırgan ve kaba, parantez abrupt, olmak arasında gidip gelmiştim. Yetişkin Atatürk'teki çatışmanın özüne nüfuz ederek Yakup Kadri şunları yazmıştır. "Bu doymak bilmez gönül, bu şahlanmış irade, bu çağlayan enerji, her an yeni bir zafer heyecanına teşneydi, her an yeni bir şey yaratmak istiyordu." Sayfa 123. Yakup Kadri'nin iddiasına göre Atatürk tüm enerjisini bu yıkıcı ihtirasın gerçekleşmesine vakfetmişti. Yakup Kadri'nin iddiasına göre Atatürk tüm enerjisini bu yakıcı ihtirasının gerçekleşmesine vakfetmişti. Yüzlerce konuşmasında Atatürk ülkesi için var olan ümitlerini özetlemişti. Yüzlerce harekete o öncülük etmişti. Kemalizm terimi Mustafa Kemal'in Türkiye'nin geleceği hakkındaki vizyonunu tanımlamak için kullanılır olmuştu. Hem felsefesi hem de eylemlerini temsil eden Kemalizm, entelektüel düzeyde incelenmeye ve şematik bir biçimde izah edilmeye başlandı. Kemalizm nezariyesi Mustafa Kemal tarafından 20 Nisan 1931 tarihinde yayınlanan bir beyannamede özetlenmiştir. Beyannamenin Cumhuriyet Halk Fırkası'nın niteliklerini ortaya koyan birinci maddesi, fırkanın cumhuriyetçi, milliyetçi, devletçi, laik ve inkılapçı (parantez Lewis 1961 sayfa 280) olduğunu söylüyordu. Bu altı ilke daha sonra Anayasa ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın her bir oku bir ilkeyi temsil eden altı oklu amblemine de konuldular. Kemalist programın altı maddesinin tümü 1937 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi içinde yer aldılar. Cumhuriyetçilik Mustafa Kemal'in Osmanlı Hanedanı'nın egemenliğinin tecessümü olarak tasfiyesinin doğal bir sonucuydu. Sınırlar alanındaki sezisi, hakimiyet bila kaydı şart milletindir sloganı ve kendisi için herhangi bir saltanat makamını reddetmesiyle ortaya konulmuştu. Mustafa Kemal ve destekçileri Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kalıntılarını anlaşma devletleri ve Yunanlardan kurtarmaya çalışırken bu girişimin temeli yeni bir fikre dönüşmüştü. Bu da dahilindeki Türk nüfusa dayalı, tanımlanmış sınırları bulunan bir ulus devletti. Misak-ı Milli olarak bilinen ve hareketin ilkelerini ortaya koymaya ve halk hareketin bayrağı altında toplamaya hizmet eden bu vesika, Osmanlı Müslümanlarından bahsederken kısa süre içinde Mustafa Kemal kendisinin yeni Türkiye kavramının gerçekte sınırları toprakları üzerinde yaşayan Türkler tarafından çizilen bir ülke olduğuna işaret etmişti. Bir kez daha sınırlar kavramı zihninde olduğundan daha büyük hale gelmişti ve onu ve mücadelesini canlandırmıştı. Milliyetçilik İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet'in teşekkülünde esaslı bir unsurdu. Toprak kayıpları ve Osmanlı azınlıklarının ulusal özlemlerinden vazgeçmemeleri Osmancılığı Türk milliyetçiliğine döndürmüştü. Bundan başka 1927 Türkiye'sinin %97,3'ü Müslümandı. Dolayısıyla yeni Türk Cumhuriyeti etnik ve kültürel açılardan büyük çapta türdeşti. Halkçılık Mustafa Kemal tarafından daha Haziran 1920 tarihinde Ankara'da aşağıda bir kısmını aktardığımız bir konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde telaffuz edilmiş bir kavramdı. Zannederim bugünkü mevcudiyetimizin mahiyeti asliyesi milletin temayülatı umumiyesini tespit etmiştir. O da halkçılıktır ve halk hükümetidir. Hükümetlerin halkın eline geçmesidir. Parantez Lewis 1961 sayfa 253. Aynı ilke inançlara bakılmaksızın eşit hakların tüm vatandaşlara yaygınlaştırılmasına, onların kendi dinlerini icra edebilmelerine ve Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (parantez Türk itlak olunur) şeklindeki anayasal garantiye öncülük etmiştir. Dipnot 149. Bu anayasanın 88. maddesidir. Bu gerçekte Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki uzun çatışma tarihinin ana unsurlarından birisi olan millet sisteminin ölümü demekti. Dipnot 150. Osmanlı dünyası ümmeti oluşturan Müslümanlarla millet adı verilen dini cemaatler şeklinde düzenlenen gayrimüslimler biçiminde ikiye bölünmüştü. Her millet kendi üyelerinin hukuki sorunlarını kendi dini hukuku çerçevesinde çözmekle yükümlüydü. Osmanlı döneminin temel milletleri Rum Ortodoks, Ermeni ve Yahudi milletleriydi. 19. yüzyılda yabancı güçler şu ya da bu milletin davasını destekleyince millet sistemi Doğu sorunuyla iç içe geçti. Parantez, bakınız Itzkowitz 1972 sayfa 59. Bundan böyle herhangi bir yabancı devletin dindaşlarının çıkarları dolayısıyla Türkiye'nin iç işlerine karışmak için herhangi bir bahanesi olamayacaktı. Devletçilik ekonominin Türkiye'nin doğal ve insani kaynaklarının kıtlığına çare bulmasını sağlamanın bir yoluydu. Parantez, Herschlag 1960, sayfa 3. Devlet, Türkiye'nin iktisadi geleceğini geliştirmek için özel girişime yardım edecekti. Laiklik Mustafa Kemal'in şahsi mizacında fazlasıyla yankılanıyordu. Türkiye'de din belirleyici özelliğini kaybedecek ve her Türk kendi selameti için istediği yolu takip etmekte hür olacaktı. Kendisi için yaptığı gibi ülke içinde batıl itikatlar ve geri kalmışlığın kökünü kazıyacaktı. İnkılapçılık Mustafa Kemal'in geçmişin etkisinden kurtulmuş bir yeni Türkiye yaratma arzusunun kurumsallaştırma çabasıydı. Mustafa Kemal bir muharebe ardından diğerini yaparak ve bir başarı ardından diğerini kazanarak yolu göstermiş ve Türkleri modeli devam ettirecek bir yaşam tarzını benimsemeye teşvik etmişti. Kemalizm, Türk olma özelliğini taşıyordu ve herhangi bir çağda, herhangi bir liderce savunulan sistemlerin hiçbirisine benzemiyordu. Bilhassa doğudaki pek çok gelişmekte olan ülke, Atatürk Türkiye'sine hayranlıkla bakıyor ve onun örneğini izlemeyi arzu ediyorsa da, tarihin bu döneminde Türkiye için uygun olan başka bir ülke tarafından kolaylıkla benimsenebilir bir şey değildi. Bundan dolayı Atatürk'ün yalnız şahsi mizacına tıpatıp uygun bir biçimde Kemalizm diğer herhangi bir milletten hiçbir şey beklemiyordu. Dolayısıyla 1930'ların Türkiye'si bir anlamda dünyanın geri kalan kısmından kendi isteğiyle gerçekleşen bir tecrit içindeydi. Türkiye, liderinin şahsi mizacını yansıtan biçimde fazlasıyla kendi merkezliydi. Türkiye, komşularıyla beraber yaşamak ve Hitler, Stalin ve Mussolini gibi liderlerin iktidara gelmiş olduğu bir dünyada var olmak zorunda bulunduğundan, böylesine bir tecridinde doğal olarak sınırları vardı. Atatürk, çocukluğunun kaygılarla dolu atmosferinin karşıtı olacak biçimde, ülkesinin bir barış atmosferi içinde şen, dul imajına sahip olmasını istiyordu. Böylesine durumlarda idealize edilmiş çocuk tire anne, baba tire sevgili olarak evrenin merkezinde olacaktı. Ankara'nın merkezindeki Kızılay Meydanı'nda bir bronz levha üzerine yazılı sözleri vatandaşlarına kendi yönlendirici ilkesi olarak olan bir öğüdü sunar. Türk, öğün, çalış, güven. Yeni Türkler arasındaki romantik ve maceracı kimseler için faaliyetlerine sınır çizmek ve yayılmacı olmamayı seçme hüsran verici olmalıdır. Atatürk bir zamanlar büyük bir tarihsel imparatorluk olan bir ülkeyi yıkıntılar içinde devraldığında Hitler'in emrinde Almanya'nın büyük doğal kaynakları ve askeri potansiyeli vardı. Öyle gözüküyor ki askeri güce sahip olmuş olsaydı bile Atatürk dünya sahnesinde fazla bir zarar yaratmayacaktı. Şahsi düzeyde iç huzuru sağlamaktaki başarısızlığına karşın onu yöneten psikolojik güçler onarıcı doğadaydı. Bir Makedonyalı olup kalben ömrü boyunca böyle kalmasına ve her zaman Selanik'in hasretini çekmesine karşın (parantez Tesal 1975) Selanik'in yeniden Türkiye sınırları içine dahil edilmesi arzusunu asla açıkça dile getirmemiştir. O, Balkanlarda sulh istiyordu. İstiklal Savaşı biter bitmez Yunanlılara karşı düşmanlık hislerini aşmış biçimde hareket etmiştir. Askeri başarı yeni Türk nesline Yunanlıların elinde maruz kaldıkları bir tarihi yara fikrinin aktarılmasını önlemiştir. Pek çok Türk'ün kendilerine yapılan fenalıkları unutmada Mustafa Kemal kadar başarılı olmadığı söylenebilir. Muhakkak ki Yunanlılar da kendilerine gadredildiği yolundaki inançlarına sıkı sıkıya sarılmışlardır. Dipnot 151. Dr. John E. Mack (parantez 1980) ve Dr. Rita Rogers (parantez 1980) kişisel görüşmelerde tarihsel yaraların nesilden nesile iletildiklerini ve bizleri hıncın devamı için yeni durumlar yaratmak için uyanık tuttuklarını iddia etmişlerdir. Dr. Mack, mağduriyetin egoizmi ifadesini bir ulusal topluluğun acı çeken bir geleneksel düşmana ne denli az yakınlık duyduğunu tanımlamak için kullanır. Atatürk'ün genel olarak tüm yaralanmaları aşabilir görüntüsü vermiş büyütülmüş öz kavramı, Yunanistan ve Türkiye'yi savaş sonrası yıllarda bir araya getirmeyi sağlamıştır. Venizelos, Ekim 1930'da Ankara'ya diplomatik bir ziyaret yaptı ve iyi düzenlenmiş bir karşılama gördü. Atatürk'ten çok etkilenen Venizelos, iki ülke arasında bir federasyon oluşturulması gibi en ılımlı ifadeyle gerçekleşmesi mümkün olmayan bir fantezi olarak nitelenebilecek bir öneride bile bulunabilmiştir. Yunan Başkan Vekilinin ziyaretini iade için Ekim 1931 başlarında İsmet İnönü Atina'ya gitti. Yunanistan'da bir suikast ihtimalinden korkan İsmet Paşa çocuklarını, kaygılarını anlayan ve onların bakımını üstleneceğini söyleyerek ailesi için endişelenmemesini isteyen Atatürk'e emanet etti. Balkanlarda barış Atatürk tarafından artan Alman ve İtalyan emperyalizmine karşı bir savunma önlemi olarak görülüyordu. Türkiye'nin 30 Ekim 1930 tarihli dostluk ve tarafsızlık anlaşmasının imzalanması ile simgelenen Yunanistan'la uzlaşma siyaseti aynı zamanda Bulgar saldırganlığının artma eğilimine girmesine karşı alınan bir önlem özelliğini de taşıyordu. İmzacı devletlerin güvenliklerinin tehdit edilmesi durumunda diğerleriyle durum değerlendirmesi yapmalarını zorunlu kılan bu anlaşma, Yugoslavya ve Romanya'nın da Balkan Paktı'na dahil edilmesiyle coğrafi açıdan daha geniş bir alana yayıldı. Türkiye'nin Balkan komşuları temel olarak Bulgaristan'ın yayılmacı iddialarıyla meşgul olurken, Atatürk'e kaygı veren kendisinden birkaç yaş küçük olan ve hiç sevmediği Mussolini'ydi. Atatürk'ü tedirgin eden iki şey vardı. Mussolini'nin eski Roma İmparatorluğu'nun görkemini yeniden yaratma düşü ve Türkiye'nin Akdeniz sahiline göz dikmesi. Atatürk, Il Duce'yi merasim üniforması içinde bir asker karikatürü olarak görüyordu ve bir gün kendi halkı tarafından asılacağı kehanetinde bulunmuştu. Parantez, Yücebaş, 1963, sayfa 60. Bir keresinde Atatürk, İtalyan diktatörü olan nefretini ancak kendisinin becerebildiği bir yolla ve dramatik bir biçimde göstermeyi başardı. Mussolini'nin elçisi Çankaya'ya İtalya'nın Antalya üzerindeki iddiasını yinelemek üzere gelmişti. Elçinin ziyareti sırasında Atatürk özür dileyerek ayrıldı ve elçiyi beklemek zorunda bıraktı. Döndüğünde üzerinde Cumhuriyet'in ilanından beri ilk kez giydiği mareşal üniforması vardı. Parantez, Kinross, 1965, sayfa 522. Elinde kırbacı İtalyan elçisinin önünde çizmelerinin birisinin elçinin görüş alanında kalmasına dikkat ederek oturdu. Elçiyi Mussolini'nin Türk toprakları üzerindeki emelleri üzerinde konuşmasını sürdürmeye teşvik ederken, bile bile çizme biçimindeki İtalyan yarımadasını simgeleyen kendi çizmesini kırbaçlıyordu. Ziyaret, Atatürk'ün Türk toprakları ile ilgili ihtiraslarını frenlemesi gerektiği mesajını vermesiyle sona erdi. Atatürk'ün Mussolini'yi hor gördüğü apaçıkken, 1930'ların ilk yıllarında şahsi düzeyde Hitler'e karşı fazla hissi olmadığı görülüyordu. Şaşalı Hitler, yeni Reich'ın kurucusu olarak Atatürk'ün aksine yıkıcıydı. Mein Kampf'ı okuduktan sonra Atatürk, Hitler'i bir kurşun asker olarak nitelendirdi ve dilinin yabaniliği ve delice düşünceleri karşısında midesi bulandığından dehşete düştüğünü ifade etti. Parantez, Kinross, sayfa 522. Hitler'in en şeytani eylemi olan Yahudilerin imhası Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşti. Atatürk böylesine bir eylemi düşünemezdi bile. Atatürk'ün misyonu acıyı dindirmekti. Acıya neden olmak değil. Hitler'in aksine Atatürk kişisel saldırgan içgüdülerini bastırmaya muvaffak olan bir kimseydi. Mussolini ve Hitler Atatürk tarafından kurşun askerler olarak görülüyorlardı ama o Stalin'i daha gerçekçi bir bakışla ele alıyordu. Türkiye'nin ebedi düşmanı Rusya'da 1920'lerden beri toplumsal ve siyasal değişimler gerçekleşiyordu ve Atatürk de bunların farkındaydı. Ancak o bakışlarını batıya çevirmişti. Samsun'daki günlerinden beri üzerinde durulan dostça baskıya rağmen komünizme karşı olmayı sürdürdü. Komünizm için görüldüğü yerde ezilmelidir diyecekti. Parantez, Kabaklı, 1973, Yücebaş, 1963, sayfa 187. Dünya siyasetinde değişen rüzgarlar Türkiye'yi Balkanlı dostlarına yaklaştırdı. Yugoslav Kralı Alexander ve eşi Kraliçe İstanbul'u ziyaret ettiler. Kral Atatürk'ü üzerinde amiral üniforması olduğu halde Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaret etti. Fakat redingot, çizgili pantolon ve silindir şapkalı Türk lideri tarafından karşılandı. parantez, Graham 1939, sayfa 205. Üniformalar savaşan insanlar içindi ve Mustafa Kemal'in paşalığı bir kenara bırakmasının üzerinden uzun süre geçmişti. Bu davranışı onun, Mussolini gibi pozculara duyduğu tiksinmeyi izah eder. Atatürk, Kral Alexander'ın başını kahramanına tapınma noktasına varmasına neden olacak derecede döndürdü. Ziyaret esnasındaki sohbetleri sırasında söylenen bir söz, Atatürk'ün hazır cevaplığının küçük bir örneğidir. Kral, Atatürk'e eğer anlaşma devletlerinin yaptığı öneriyi kabul etmiş olsaydı, Anadolu'ya ayak basanın Yunan ordusu değil de Yugoslav ordusu olacağını itiraf ettiğinde, Atatürk'ün cevabı, "Öyleyse geçmiş olsun diyeyim, Ekselans," olmuştu. Parantez, Granda 1973, sayfa 344. Diğer bir Balkan devleti olan Romanya'nın kralı II. Karol, Atatürk'ü yaşamının son yılı olacak olan 1938 yılının Haziran'ında ve beklenmedik bir şekilde ziyaret etti. II. Karol, Karadeniz'de bir yat seyahati yaparken boğaza inmiş ve yatını Dolmabahçe Sarayı önünde demirlemişti. Bu sırada Atatürk kendi özel yatıyla denizdeydi. Kral II. Karol'un ziyaret arzusu iletildiğinde Atatürk hasta olmasına rağmen kralı kabul etmeye rıza gösterdi. Kral, Atatürk'ün yatına geldiğinde onu açık gri bir takım elbise, ipek bir gömlek ve yeşil bir kravat üzerinde olarak kusursuz bir biçimde giyinmiş buldu. Doktoru yanındaydı. İki devlet başkanı yemekte Avrupa meselelerini tartıştılar. Bu buluşma hakkındaki bir hikaye, Atatürk'ün içinde bulunduğu trajik durumu ortaya koyar. Atatürk misafir krala alkollü içki verilmesinde ısrar etmiş ve doktoruyla tıbbi nedenlerle yasaklanmış olmasına rağmen ev sahibi olarak kendisinin de bir şeyler içmesinin gerektiği konusunda tartışmıştı. Doktor bir taviz olarak hastasının bir parmaklık içki içmesine rıza gösterdi. Doktorun düşündüğü bir parmağın eni kadar içki içilmesiydi. Garson içkileri koyarken Atatürk ölçü olarak parmağının dikine tuttu ve kendisinin yalnızca bir parmak içki içilmesini isteyen doktorun sözüne uymakta olduğunu söyledi. Parantez, Yücebaş 1963, sayfa 117-18. Atatürk'e Türkiye'nin doğusundaki ülkelerden de hayran gözler çevrilmişti. Laiklik Müslüman dünyasında hayal kırıklığı yarattığında Atatürk bu dünyaya yeni bir vizyon önerdi. Hint Müslümanları Türkiye'yi İstiklal Savaşı sırasında da desteklemişlerdi ve sonraları Hintli Sinha, parantez 1972, onu Gandhi ile eş, hatta üstün tutmuştu. 20 Mayıs 1928 tarihinde Afganistan Kralı Emanullah Han ve eşi Mustafa Kemal'i ziyaret için Ankara'ya geldiler. Kral ve eşi olağanüstü bir içtenlikle karşılandılar. O gece Ankara Palas Oteli'nde Emanullah Han'ın şerefine büyük bir yemek verildi. Hoş geldiniz konuşması sırasında Mustafa Kemal kendisinin en çok tercih ettiği benzetmelerden birisini yaptı. İstikbalin yüksek ufuklarından doğmaya başlayan güneş asırlardan beri ızdırap çeken milletlerin talihidir. Bu talihin artık bir daha siyah bulutlara bürünmemesi milletlerin ve onların önderlerinin ihtimam ve fedakarlığına bağlıdır. Parantez, Koca Türk, sayfa 310. Ankara'da bir hafta kalan Emanullah Han, kahraman güneşin bir diğer tapıcısı haline geldi. Bir daha Atatürk'ü göremeyecekti ama artık kral değilken Atatürk'ün cenazesine katıldığında görgü şahitleri gözlerinde yaşlar görmüşlerdi. 1934 yılında daha önemli bir doğulu ziyaretçi geldi. Bu Atatürk ile bir görüşme yapmayı arzulayan İran Şahı'ydı. O tarihte yeni ve oturmuş Türkiye 10 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmekteydi. Atatürk, Şah'a batılılaşmanın neleri başardığını ve Türkiye'ye neler getirdiğini göstermek için sabırsızlanıyordu. Damarlarında ev sahibinden daha fazla asilzade kanı dolaşmayan İran Şahı Rıza Han, iktidarı ele geçirmiş ve bir hanedan tesis etmişti ve kendi ülkesinde bir reform sürecini başlatmak istiyordu. İran Kazak müfrezesinde alaylı subay olarak yükselerek albay olmuş olan asabi mizaçlı Rıza Şah, 1921 yılında hükümete karşı yapılan darbeye öncülük etmiş, 1923 yılında başbakan olmuş ve 2 yıl sonra İran Meclisi'ni iktidardaki kaçar hanedanını kendisi lehine ortadan kaldırmaya zorlamıştı. Şah olunca hanedan adı olarak Pehlevi unvanını aldı. oğlu Muhammed Rıza Pehlevi sonraları İran'ı daha iyice batılılaştırmaya teşebbüs edecek idiyse de, Atatürk'ü öfkeden çıldırtabilecek bir Müslüman kökten dinci Ayetullah Ruhullah Hümeyni tarafından devrilecekti. Trabzon limanında resmen karşılanan Rıza Şah, Enver Paşa tarafından Almanlardan alınan Rus limanlarını bombalamak için Karadeniz'e gönderilen ve Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na sokan Yavuz zırhlısına bindirildi. Yavuz Trabzon'dan Samsun'a geldi. Burada Şah tam o çok önemli sisli Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal'in ayak bastığı yerde karaya çıktı. Rıza Şah'ın gelişi şerefine resmi bir karşılama töreni yapıldı ve yere güzel Türk halıları serildi. Ankara'da Mustafa Kemal Şah'ı kardeşim diye selamladı. Parantez, Kinross 1965, sayfa 524. Çok uzun boylu olan Şah için özel bir yatak yapıldı ve 2 haftalık yorucu bir gezi ve ziyaret programı düzenlendi. Şah için bir model olduğunun tamamıyla bilincinde olan Atatürk, misafirinin gözünü batılılaşmanın Türkiye'deki sonuçlarıyla kamaştırmak için çok gayret gösterdi. Atatürk kendisi gençken Bulgar Kralı Ferdinand'ın bir maskeli balo ve göz kamaştırıcı resepsiyonunda ev sahipliği yapmasını ve bir diğer münasebette şaşalı bir biçimde operaya gelişinin üzerinde yaratmış olduğu etkiyi hiç unutmamıştı. Şah'a Türkiye'nin de tüm ihtişamıyla bir operaya sahip olduğunu göstermeye karar verdi. Bu ziyaret için özellikle bestelenen operanın icrası hakkında bildiklerimizin çoğu Bayan Kıymet Tesal'ın o günlere ait canlı hatıralarına dayanıyor. Parantez, Tesal 1975. Opera sanatı konusundaki bilgisizliğini gidermek için diğerlerinin kabiliyetlerini organize etme yeteneğini ve kararlılığını ortaya koyan Atatürk, bu ilk Türk operasının yaratılmasının arkasındaki yol gösterici dahiydi. Özsoy operasının konusu kültürel açıdan kardeş olan Türk ve İranlıların mezhep farkları yüzünden Sünni ve Şii olarak ayrılmalarıydı. Paris'ten henüz dönmüş olan genç bir müzisyen Ahmet Adnan Saygun, müziği bestelemekle görevlendirildi. Besteleme, rol dağıtımı, yönetim ve sahneye koyma işlemlerinin tümü 20 gün içerisinde gerçekleştirilmek zorundaydı. Orkestra oldukça zayıftı ve gerekli sayıda müzisyene sahip değildi. Kabiliyetli müzik öğretmenleri ve lise talebeleri görev almaya zorlandı. Provalar Ankara Halk Evi'nde yapıldı. O zamanlar 15 yaşından biraz büyük olan Bayan Tesal, Kızlar Korosu'nu yönetmek için seçildi. Bayan Tesal, Atatürk'ün hemen her gün Ankara Halk Evi'ne geldiğini ve operanın her noktasıyla yakından ilgilendiğini hatırlamaktadır. Bestekar Adnan Ahmet Saygun'a hayran olan Kıymet, onun hali hazırda seçilmiş bulunan ve müzisyen olmaktan ziyade yönetici olan orkestra şefinden daha iyi bir şef olacağını hissetti. Utangaçlığı bir kenara atarak Atatürk'e teklifini sundu. Atatürk önce karşı çıktıysa da meseleyi düşüneceğine söz verdi. O gece sofrada Nuri Bey'in kızının yapmış olduğu öneriyi gündeme getirdi. Sonuçta ertesi gün her iki şahıs ile görüştükten sonra Ahmet Adnan Saygun'a misafir İran Şahı'nın huzurunda ilk Türk operasını yönetme şerefini verdi. Kıymete duyduğu şükranı hiç unutmayan bu genç adam, zamanla Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden birisi oldu. Atatürk, Şah'ı Ankara'dan alarak ülkenin diğer yörelerine ve Türk ordusunun manevralarını izlemeye götürdü. İstanbul'da Atatürk başrollerinde bazıları yarı çıplak dansözlerin bulunduğu bir Doğu Gecesi galası yapılmasını emretti ve eğlence hiç kuşkusuz Binbir Gece masallarıyla aşık atacak düzeydeydi. Rıza Şah pek çok alanda, bilhassa laikleşme konusunda Atatürk'ü taklide çalıştı. Batılılaşmaya ilgili pek çok fikirle İran'a döndü ama elde ettiği sonuçlar akıl hocasınınkilere göre fazla etkileyici olamadı. Dipnot 152. Rıza Şah Atatürk'ün operasyonundan etkilendi ve İran'a döndükten sonra bir opera binası yapılmasını emretti. Daha sonra oğlu lehine tahtından feragat ettiğinde opera binası halen ayaktaydı. Ancak o güne dek hiçbir zaman kullanılmamıştı. Parantez, Ramazani 1981. Irak Kralı Faysal ve Ürdün Emiri Abdullah'ın da dahil olduğu diğer Orta Doğu liderleri de Atatürk'ü ziyaret ettiler. Dünya olaylarıyla ilgili belirsizlik derinleştikçe ittifaklar ülkenin bekasını güvence altına almanın bir yolu olarak görülmeye başlandı. 1937 Haziran ayında 1934 Balkan Antantı'nı dengeleyen bir Doğu Antantı için Türkiye, Irak, İran ve Afganistan Sadabat Paktı'nı tesis ettiler. Pakt, saldırmazlık, tehdit vukuunda imzacı devletler arasında durum değerlendirmesi yapılması ve işbirliği ve yıkıcı faaliyetlerin önlenmesini öngörüyordu. Türkiye şimdi hem Balkan hem de Doğu anlaşmalarının önemli bir üyesi olarak Doğu ile Batı arasında sağlam bir zincir durumuna gelmişti. Atatürk bir diğer onarım sürecinin sonuçlarını alıyordu. Psikolojik unsurlar Hatay sorununun nihai çözümünde de rol oynuyorlardı. Hatay, 1921'de Fransa ile yapılan anlaşmayla özel bir yönetime geçen İskenderun Sancağı'nın Türkçe adıydı. Sancağın nüfusunun en az %40'ı Türktü ve Ankara'daki Türk hükümeti sancak üzerinde tam egemenliğini yeniden tesis etmek istiyordu. 1938 yılının Eylül ayında Fransa, mandatör devlet olarak Suriye ile İskenderun'u da içine almak üzere bağımsızlık vaat eden bir anlaşmaya vardı. Türkiye durumu protesto etti ve sancakta huzursuzluk arttı. Hatay'ın Atatürk için kişisel önemi vardı. Mustafa Kemal, orada Türkler bölgeyi terk edene dek askerlerinin başında düşmana karşı durmuştu. Tartışmalı sancakta yaşayan Türkleri acı içindeki kişiler olarak algılayan Atatürk, eyleme geçti. Toplantılarda Fransız elçisi üzerindeki etkisini kullanarak ve Hatay sınırına yakın yerlere manevra yapmak üzere Türk askerlerini gönderme suretiyle güç gösterisi yaparak Fransa üzerinde baskı kurdu. Fransızlar 3 Temmuz 1938 tarihli anlaşmayla sonuçlanan görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya bir askeri heyet gönderdiler. Sancak'ta bir Fransız-Türk ortak egemenliği önerdiler. Sorunun nihai çözümünü tayin için bir halk oylaması yapılacaktı. Türk askeri sancakta girdi ve seçimler mecliste Türk çoğunluğunu doğurdu. Bu meclis 2 Eylül 1938'de sancağı Hatay Cumhuriyeti adı altında bir devlet olarak ilan etti. Daha sonra Türkiye ile birleşmek için Ankara'ya bir heyet gönderildi. Hatay'ın ilhakı 30 Haziran 1939 tarihinde gerçekleştiğinde Atatürk ölmüştü. Fakat kısmen şahsi karakterine dayanan eylemleri meşru olarak belirlemiş olduğu sınırlar dahilinde Hatay'ın ilhakı için gerekli zemini hazırlamıştı. 1930'larda Türkiye'ye gelen diğer iki ziyaretçi zikredilmeye değer. Bunlar Kral 8. Edward ve General Douglas MacArthur'dır. 1936 yazında 8. Edward dinlenmek için bir süre İngiltere dışına vakit geçirmeye karar verdi. Bu sırada Wallace Simpson'la olan ilişkisi hakkında açıktan açığa dedikodular yapılıyordu. Ve bir süre Simpson ve bazı yakın arkadaşlarıyla beraber İngiltere'den uzaklaşmak istedi. Güzel bir yat olan Nalin'i Dalmaçya sahillerinden dolaşmak üzere kiraladı. Yat seyahati tatil olarak planlanmıştı. Fakat İngiliz Dışişleri Bakanlığı kralın faaliyetleriyle ilgileniyordu ve tatil kısa sürede yarı resmi bir nitelik kazandı. Dalmaçya sahillerine giderken 8. Edward, Yunan kralı 2. George ile tatil yaptığı adada bir araya geldi. 2. George, 10 yılı aşkın bir süre sürgünde Londra'nın moda ve gözde otellerinden Brown's Otel'de kaldıktan sonra henüz tahtına yeni dönmüştü. 8. Edward, Yunan kralına işlerin nasıl gittiğini sordu. 2. George cevap olarak durumundan fazla memnun olmadığını, başbakanla olan ilişkilerinde zorluklar olduğunu ve Brown's Otel'e geri dönebileceğini söyledi. Parantez, The Duke of Windsor, 1951, sayfa 310. 8. Edward, Çanakkale Savaşı'nda ölen İngiliz Milletler Topluluğu mensuplarının manevi huzurlarında saygı duruşunda bulunduktan sonra yatıyla İstanbul'a gitti ve burada 4 Eylül günü Atatürk ile buluştu. Türk lideri krala karşı çok nazikti. Kralı kıyıya yanaştıran küçük tekne, rıhtında sallanarak 8. Edward'ın düşmemek için zemini tutmasına neden olunca Atatürk nükte yapma fırsatını kaçırmadı ve kendisini selamlamadan önce ellerini temizlemeye çalışan krala "Vatanımızın toprağı temizdir ekselans, o elinizi kirletmez" dedi. Parantez, Granda 1973 sayfa 362, Yücebaş 1963 sayfa 31. Böylesine bir söz kendisinin Türk milletinin arındırılması konusundaki ilgisini yansıtmışa benziyor. Örneğin yıllar önce kendisinden Bizans kıyılarını temizleyecek büyük bir dalga olarak bahsetmişti. 8. Edward İstanbul'da 3 gün geçirdi ve Atatürk ile birkaç kez bir araya geldi. Bunlardan bir tanesi Dolmabahçe Sarayı'nda verilen bir yemekti. Yemek sırasında Türk garsonlardan birisi bir tabağı şıngırtıyla yere düşürdü. Olay nedeniyle özür dileyen Atatürk, "Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim," dedi. Parantez, Granda 1973, sayfa 363. Zihni sürekli olarak saf Türk'ün mükemmeliyetinin savunmasıyla meşguldü. Ertesi gün Atatürk'ün yatı Ertuğrul, Nahli'nin yanına demirledi ve iki lider ve yanlarındakiler, yelken meraklısı kralın onuruna yapılan bir yelken yarışını izlediler. Edward'ın bayan Simpson tarafından nasıl köleleştirildiğini gören Atatürk'ün arkadaşlarına kralın Amerikalı bayana olan tutkusu nedeniyle tahtını kaybedeceğini hissettiğini ifade ettiği söylenir. Parantez Yücebaş 1963 sayfa 97-98. İstanbul'daki ziyaretlerinin bitiminde İngiliz heyeti Avrupa'ya karayoluyla dönmeyi planlamıştı. Atatürk kendi Cumhurbaşkanlığı trenini 8. Edward'ın emrine verdi ve kral 6 Eylül'de Viyana'ya gitmek üzere hareket etti. Hatıratında 8. Edward Atatürk'ün gözlerinin hayatında bakmış olduğu en nüfuz edici gözler olduğunu söyler. Kral aynı zamanda alaycı bir üslupla Atatürk kendisine reformları anlatırken Yunan kralı George'un kaderinden yakınan melankolik sesinin modern dünyadaki gücün gerçek ve hayalleri konusunda bir karşı tez sağladığını söyler. Parantez Duke of Windsor 1951 sayfa 310. 1932 yılında General Douglas MacArthur ABD Genelkurmay Başkanıydı. Bu görevi nedeniyle askeri manevraları izlemek ve yabancı liderlerle buluşmak üzere pek çok yabancı memleketi ziyaret etti. İstanbul'a 25 Eylül günü vapurla Köstence'den geldi. İki gün sonra ev sahibiyle dünya meseleleri üzerinde görüşmeler yaptı. Mustafa Kemal'in gelecek hakkındaki esrarengiz kavrayışının da dahil olduğu görüşmelerin içeriği Ağustos 1951 tarihine kadar kamuya açıklanmadı. Bu tarihte açıklandığında Mustafa Kemal'in generale şöyle söylediği öğrenildi. Versay Anlaşması 1. Dünya Savaşı'na neden olan nedenlerden bir tanesini dahi ortadan kaldırmadı. Aksine dünün temel rakipleri arasındaki açıklığı derinleştirdi. Galipler düşmanca duygularla müdahalede bulunarak muzafferane bir nitelik taşıyan barış koşullarını mağlup ülkelerin ne etnik, jeopolitik ne de iktisadi özelliklerini gözüne almayarak dayattılar. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz barışı bir ateşkes olarak tanımlamak daha uygun olur. Eğer siz Amerikalı beyler Avrupa meselelerinden çekilmeyerek Wilson'un programının icra edilmesinde ısrar etmiş olsaydınız bugün kalıcı bir barışa sahip olabilirdik. Bana öyle geliyor ki Avrupa'nın geleceği eskiden olduğu gibi Almanya'nın alacağı vaziyete bağlıdır. Parantez The Caucasus numara 1 Ağustos 1951 sayfa 16. Atatürk bunun ötesinde olağanüstü dinamik olarak kabul ettiği 70 milyon Alman'ın İngiltere ve Rusya haricinde tüm Avrupa'yı fethe muktedir bir ordu hazırlayabileceklerine ve savaşın büyük bir ihtimalle 1940 ile 1945 yılları arasında gerçekleşebileceğini söylemiştir. Böylesine bir savaşta Fransa'nın mağlup olacağı da Atatürk tarafından tahmin edilmiştir. Atatürk MacArthur'a Mussolini'nin Sezar olma iddiasında olduğunu ve bu nedenle İtalya'nın herhangi bir barışçı çözümde rol oynayamayacağını söylemiştir. Avrupa sorunu ile ilgili olarak sorunun İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki farklılıklar nedeniyle çıktığı dönemin çoktan geçildiğini söyledi. Atatürk, Rusya'dan uygarlığı hatta tüm insanlığı tehdit eden bir güç olarak bahsetmiş ve MacArthur'ı Rusların materyal ve psikolojik güçlerini dünya ihtilali için kullandıkları ve Amerikalı ile Avrupalılara yabancı olan siyasal yöntemlere sahip oldukları yolunda uyarmıştır. Konuya ısınan Atatürk şöyle devam etmiştir. Avrupa'da patlayacak savaşta en önemli zaferi kazanan ne İngiltere, ne Fransa ve ne de Almanya. fakat Bolşevik Rusya olacaktır. Rusya'nın yakın komşusu ve Rusya ile en çok savaşmış olan bir millet olarak biz Türkler, bu ülkede vukua gelmekte olan gelişmeleri izlemeli ve hazırlanmakta olan tehlikeyi tüm çıplaklığıyla görmeliyiz. Doğu'nun uyanmakta olan halklarının hislerini istismar etmekte olan, onların ulusal ihtiras ve duygularına hoşgörüyle bakan ve onların nefretini nasıl arttırabileceğini bilen Bolşevikler, yalnızca Avrupa'yı değil, fakat Asya'yı da tehdit edecek bir güç haline geleceklerdir. Parantez, The Caucasus, numara 1, Ağustos 1951, sayfa 16. Atatürk ilginç düşünceler ileri sürmeye muktedirdi. Fakat 1930'larda dünya dengesini etkileyecek güçlü bir Osmanlı İmparatorluğu yoktu. O, bir nazik çiçeğe benzeyen Türkiye'nin lideriydi. Atatürk milletini çiftliğindeki gerçek ağaçlar ve çiçeklere gösterdiği ilgi gibi şefkatle büyüttü. Etrafındaki dünya gitgide onu daha az ilgilendiriyordu. Son yıllarında yeni Türkiye Atatürk için Ülkü isimli küçük bir kızın şahsında simgelenir hale geldi. Bu kızın ismi kendi türettiği yeni Türkçe kelimelerden birisiydi. Ülkü sahibi insanlara da yeni türetilen bir kelimeyle ülkücü deniyordu. Atatürk'ün sağlığı kötüleşmeye başlayınca kendisi Ülkü'nün arkadaşlığı ve refakatini kral ve şahlarınkine tercih etti. Kendi yaratıcılığının etten kemikten bir simgesi olarak Ülkü dünyasının merkeziydi. Bu küçük kızın saçıyla oynamasına, dizine oturmasına, saat zinciriyle oynamasına müsaade ederken onun varlığından öylesine zevk alıyordu ki gerçek mutluluğa ancak onunla ulaşabiliyor gibiydi. Ülkü, Zübeyde Hanım'ın evinde hizmetçi olarak çalışan Vasfiye adlı bir kadının kızıydı. Vasfiye, Atatürk'ün annesi tarafından İstanbul seyahati sırasında bakım altına alınmıştı ve bu durum daha sonra İstanbul ve Ankara'da sürmüştü. Zübeyde Hanım'ın vefatıyla Atatürk'ün kız kardeşine miras kalmıştı. Vasfiye bir gün Makbule Hanım'a bir kelime bile söylemeden evi terk etmiş, evlenmiş ve ortadan kaybolmuştu. 1930 yılında bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda ortaya çıkıp Mustafa Kemal'in yaverlerine acıklı hayatını anlatana dek nerede olduğu bilinmemişti. Parantez, Granda 1973, sayfa 317. Evlendiği adamın aslında karısı vardı ve bir kuma durumuna düşmüştü. Vasfiye'nin döndüğünü duyduğunda Mustafa Kemal onu Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne hizmetçi olarak aldı. Dolayısıyla Atatürk için çalıştığı ve Atatürk'e uyanıp banyosunu yaptıktan sonra masaj yapan yardımcı personel arasına katıldı. Kısa süre sonra Atatürk'ün çiftliğindeki tren istasyonunun yöneticisi bir adamla evlendi. Atatürk, Vasfiye'nin bir kızının olduğunu öğrendiğinde çocuğu henüz görmemiş olmasına karşın ona Ülkü isminin verilmesini emretti. Küçük kızı 2 aylıkken ilk kez gördüğünde ondan çok hoşlandı. Atatürk ve çocuk kısa sürede özel bir ilişki geliştirdiler. Ülkü 1,5 yaşlarındayken bir İstanbul seyahati sırasında Atatürk küçük kızın kendisine getirilmesini istedi. Bugünden sonra Ülkü'yü gittiği her yerde beraberinde götürmeye başladı. Geçmişte yetişkin genç kızları evlat edinmişti ve küçük çocuklara hiç ilgi göstermemişti. Ama Ülkü hızla hem Türkiye'nin en çok tanınan ve en popüler çocuğu haline gelmenin yanı sıra Atatürk'ün hissi yatırımının merkezi oldu. Ülkü çok güzel değildi. Yüzü çıkık elmacık kemikleriyle oldukça büyük ve yuvarlaktı ve kömür siyahı saçları kısacık kesilmişti. Daha önce sadece Afet İnan'ın küçük kız kardeşi Ayla, Atatürk'ün küçük kızı gibiydi. Ama hayatının son yıllarında Ülkü'yü kendisinin çocuğu olarak kabul etti. Bu konuda çocukları severiz. Çünkü çocuk bizim devamımızdır. Her çocukta biz ebediyete doğru uzanıp gitme isteğini buluruz, diyecekti. Parantez, Granda 1973, sayfa 317. Atatürk nasıl çocuk yetiştirileceği ve Ülkü'yü elinde nasıl bir modern Türk kadını haline getireceği üzerine konuşuyordu. Ülkü'yü yetiştirme yöntemi her şeye izin vermekti. Kendi annesi aracılığıyla Ülkü, Atatürk'ün öz annesinin imgesiyle bağlantı kuruyordu. Atatürk, Ülkü için her türlü zevk ve hoşa gidecek şeylerin bulunduğu ve bu özelliğiyle annesinin acısı nedeniyle kendisini ihmal ettiği evle taban tabana zıt bir ev yarattı. Ülkü ve Atatürk'le 1937'de çekilen kısa metrajlı filmler, Atatürk'ü irileşen bir göbekle yaşlanan bir adam olarak, küçük kızın her ebeveynin yapacağı gibi aşırı biçimde üzerine düşerken gösterir. 1937 yılında film ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'e gösterildi. Dipnot 153. Kısa metrajlı filmler Julian Byron tarafından çekilmişti. Bu filmler Türkiye hakkında bu ülkeye gönderilecek diplomatlar ve eşleri için hazırlanmış bir filmin parçalarıydılar. Başkan Atatürk'e filmi izlediğini ve bilhassa kendisine Ülkü'yle oynarken gösteren bölümlerden hoşlandığını bildiren bir mektup gönderdi. Anlaşılan Atatürk, Roosevelt'e ünlü koleksiyonu için Türk posta pulları gönderiyordu ve Roosevelt bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyordu. Parantez, Borak 1970 sayfa 184. Bir cevabında, bu fırsattan istifade ederek Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki hayranlığımı tekrar bildirmek isterim. Bilhassa ki bizim iki memleketimiz, umumi sulh ve insanlığın saadetini hedef tutan aynı ideali gütmektedir, diyordu. Parantez, Borak 1970 sayfa 184. Atatürk buna ilaveten kendisinin de bir buluşmayı memnuniyetle karşılayacağını ve Roosevelt'i Türkiye'de ağırlamak istediğini yazdı. İki lider isteklerini gerçekleştirecek fırsatı hiçbir zaman ele geçiremediler ve Atatürk öldüğünde Roosevelt iki konudaki üzüntüsünü dile getirdi. Dünya büyük bir adam kaybetmişti ve onunla görüşme arzusu artık gerçekleşemezdi. Parantez, Borak 1970 sayfa 185. Ülkü Atatürk'ün ölümüyle bir haminin ötesinde bir insanı kaybetmişti. Ne yazık ki Atatürk'ün çocuk bakımı uygulamaları olumsuz psikolojik sonuçlara neden olmuşa benziyor. Atatürk öldüğünde Ülkü sadece 5 yaşındaydı ama onun şımarık gözdesi olmanın, onun batıllaşma ve özgürlüğe ait simgesi haline gelmenin bedelini daha sonra ödedi. Atatürk ona diğer kızları gibi aylık bir tahsisat bıraktı. Yetiştikten sonra ileride senatör olacak olan bir teğmenle evlendi. Ancak evlilikte mutsuz oldu ve kocasını bir Musevi ile evlenmek için boşadı. Bu evlilik Türk basınında olumsuz tepkiler aldı. Daha sonra bu kez bir çiftçiyle üçüncü evliliği denedi. Parantez, Granda 1973 sayfa 323. Ülkü'nün evliliklerinde bir asker, İslami bir imparatorluğu laik bir devlete dönüştüren bir reformcu ve kendi toprağının çiftçisi olan bir yaratıcı aramış olması ihtimal dışı değildir.